Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi sevgili Peygamberimizin örnek hayatını dinimizin döndüğü kadar takdim etmeye çalıştığımız Üsve-i Hasene En Güzel Örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem programından muhabbetlerle, hürmetlerle selamlıyorum efendim. Gününüz mübarek olsun. Gönüllerimiz huzurla, itminanla dolsun inşallah. Yine programımıza Erzurumlu Emrah'ın Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbetlerini dile getirmeye çalıştığı bir naatiyle başlamak istiyorum. Şöyle diyor: Ya Resulallah, nice vasfetsin her eşya seni, rahmet irsal eyledi alemlere Mevla seni. Seni hiç kimse layık olduğun şekilde vasfetmeye, övmeye güç yetiremez. Çünkü Allah Teala seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdi. Ve ma erselnake İlla rahmeten lil alemin buyurdu. Her nice medhedesem alasın ondan ya Resul. Nuru zatından yaratmıştır hüda icla seni. Ben seni hangi mısralarla, hangi beyitlerle, hangi şiirlerle, hangi övücü, sena methedici sözlerle metheylemeye çalışsam da imkansız, bu sana layık olmayacaktır. Çünkü Hüda Allah Celle Celaluhu seni ilk yarattığı zaman aynen cilalı bir ayna gibi nur olarak yaratmıştır. Nazil olduğu şanına tazim için 104 kitap. Bilmeyenler bildiler ey Hace-i Dana seni. Ahmedu Mahmud değil Halık seninle fahreder. Onun için eyleyiptir cümleden âlâ seni. Ya Habiballah, vassafın senin Allah'tır. Seni vasfeden, öven Allah'tır. Nice vasfetsin fakir Emrah ya Taha seni. Diyerek Erzurumlu Emrah, Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize, bu şairimize de, Efendimiz'e olan gönül sözlerini, övgü sözlerini böyle dile getiriyor. Muhterem dinleyenlerimiz, malum olduğu üzere biz bu programda Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını, kullukta, ahlakta, adapta, bir kul olarak hayatın her alanında Efendimizin yaşamış olduğu hayata vararak, giderek, adeta bir zaman türeninde yürüyüp Efendimizin yaşadığı döneme giderek, Efendimizin yanında durarak, önünde el bağlayarak onun o güzel hayatını izlemeye, anlamaya, idrak etmeye ve o hayattan, o büyük, güzel, eşsiz örnek hayattan kendi küçük dünyalarımıza oradan şebnemler, damlalar ve güzellikler aktarmaya çalışıyoruz. Ne kadar? Yani elimizdeki su kabımız ne kadarsa şüphesiz ki o büyük ummanı alacağımız o kadardır. Ummanın büyüklüğünde, okyanusun büyüklüğünde hiç şüphe yok. Onu o şekilde biliyoruz. Yüce Rabbimiz öyle takdim ediyor. Yaşadığı hayata yemin ediyor. En büyük insan, en büyük peygamber, beşerin peygamberlerin seyyidi olarak takdim ediyor. Dolayısıyla onun hayatının güzellik bakımından bir güzellikler ummanı olduğunda hiç şüphemiz yok. Ama bizim kabımız ne kadar? Bizim alacağımız miktar ne kadar? Herkes kendi kabına göre oradan bir şey alacaktır. Efendimiz Aleyhisselam gerçekten öyle bir kul ki kıymetli kardeşlerim, her anında, her lahzasında Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğunu farkında olan ve ihsan diye tarif ettiği, sen kulluğunu Allah'ın seni gördüğü şekilde yapmandır. Sen onu görmezsen de Allah seni mutlaka görüyor diye bu tarifi yapan bizzat Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla Efendimizin hayatına baktığımız zaman tarif buyurduğu üzere o ihsan Efendimizin her halinde kendini göstermektedir. Hep Allah ile beraber. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraber ayeti onda müşahhas hale geliyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız diye buyurulan ayet-i kerimenin tatbiki Efendimiz Aleyhisselam'ın halinde, ahlakında, yaşayışında müşahhas hale geliyor. Biz bunları hepsini görebiliyoruz. Hatta öyle bir noktada ki Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz parmağında malumunuz Efendimizin aynı zamanda mühür olarak da kullanmış olduğu bir mübarek yüzükleri vardı. Onun üzerinde de Muhammedun Resulullah yazardı. Hatta onun efendim şeyleri vardır. Eserlerimizde onun açılımı yazılır. Muhammed en alt tarafta, sonra Resul orta tarafta, Allah Celle Celaluhu Lafzatul en üst tarafta o şekilde. Yazıda bile, yani yüzükte Muhammedun Resulullah istifinin yazının yazılmasında bile Cenab-ı Hakk'a çok büyük bir tazim orada kendini göstermektedir. Yaz normalde biz yazarken Muhammed'i birinci satıra yazarız, Resul'ü ikinci satıra yazarız, Allah'ı üçüncü satıra yazarız. Yukarı aşağı doğru ama orada bile bir edep, bir tazim kendini gösteriyor. Muhammed Resulullah alttan yokuşa doğru ve Allah Celle Celaluhu'nun ismi, adı en yukarıda olacak şekilde o şekilde onu Efendimiz bastırıyor, yazdırıyor ve kullanıyor. Ve kıymetli kardeşlerim, işin fıkıh tarafı tartışılır mı bilemem ama Resul Efendimiz Aleyhisselam Ebu Davud'un taharet babı 10. taharet kitabı 10. babında verilen bilgi, Hazreti Enes'ten nakleden bilgi, Efendimiz Aleyhisselam taharet için girdiği zaman, gittiği zaman Cenab-ı Hakk'a tazim ederek, ismine tazim ederek o Muhammedur Resulullah yazılı yüzüğünü parmağını çıkarırlardı. Onunla beraber taharetlenmezlerdi. Onunla beraber insanın o tabi ihtiyaçları ama onları görmezlerdi. Böyle bir tazim Efendimiz'de var. Dolayısıyla bizler de parmağımıza taktığımız yüzükler, boynumuzdaki efendim kolyeler belki hanım kardeşlerimiz için olabilir. Yine Allah yazan başka nesneler, Kur'an-ı Kerim üzerimizde taşıyorsak eğer, bütün bunlar yani Rabbimize, Rabbimizin kitabına, ayetlerine, ismine, bütün bunlara bu hürmeti çok üstleri göstermeli, onu dikkatlice ona saygımızı, sevgimizi ifade etmeliyiz. Yine Behz bin Hakim'in dedesi gelerek Efendimiz Aleyhisselam'a af buyurunuz, afret yerlerinin örtülmesi hususunda sordu. Ya Resulallah, ben neremi, ne şekilde, nerede örteyim, nasıl efendim kendimi setredeyim diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselam avret yerini hanımın ve maliki bulunduğun cariyenden başka herkesten koru buyurmuştur. Aynı şahsın kimsenin bulunmadığı bir yerde giyinme hususunda rahat davranıp davranamayacağı sorusuna da, yani yine kimse yok, evdeyiz, kendimiz başımızdayız veya yani zahiren bir problem gözükmüyor, burada insan nasıl davranması lazım? Yani açılıp saçılabilir mi? Nasıl bulunabilir diye. Bunu da soruyor sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'a. Burada Efendimizin verdiği cevap, Müslümanı yani ister insanlara beraber olsun, ister kendi başına olsun, ister hangi ortamda olursa olsun, hep Allah'ın huzurunda olma, Allah'tan saygı içerisinde olma, Allah'a kulluğunun farkında olma, Allah'a döndüğünün farkında olma, hep böyle terbiye edici, ona yönlendirici bir cevap veriyor. Ve buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu kendisinden haya edilmeye insanlardan daha layıktır. Ebu Davud'da geçiyor. Allah Celle Celaluhu kendisinden haya edilmeye, utanılmaya insanlardan daha layıktır. Dikkat edeceğiz. Şimdi burada ne kadar dikkatli olursak Allah'a yakınlığımız artar. Ne kadar dikkatli olursak kullukta ilerlemiş oluruz. Ne kadar dikkat edersek içimizde kulluk bilinci, şuuru, imanın halaveti, teslimiyetin huzuru, bunlar artar. Mevla'nın ifadesi, kıymetli kardeşlerim, diyor ki evladım, önce diyor sen ambarın deliklerini bir yokla. Yani ambarın delik olmasın, kovan delik olmasın. Çünkü sen uzun yıllardır ibadet ediyorsun, namaz kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyorsun ama sende o kadar yorgunluğunun bir neticesi gözükmüyor. Yani o kadar kulluk neticesinde yüzüne bakıyorum, kalbine bakıyorum, haline bakıyorum. Yani o namazların, o ibadetlerin insana sağlaması gereken manevi zenginlik, kalbe vermesi gereken manevi olgunluk, yüze vermesi gereken o nur, nuraniyet, bunlar gözükmüyor. Evladım bir bak bakalım, senin kovanın delik olmasın. Senin ambarının delik olup da fareler oradaki ambarındaki buğdaları götürüyor olmasın diye tavsiye ediyor. Nedir oradaki delikler? Kişinin ihmakarlığı. Yani edebe dikkat etmiyoruz. Harama dikkat etmiyoruz. Veya hayatımızda dikkat etmediğimiz böyle küçük büyük suyu edepler veya hatalar, mekruhlar, onlar aslında bizim kalp ambarımızdaki feyzi, bereketi, nuraniyeti, huzuru, itminanı, iman halavetini eksiltiyor, alıp götürüyor, suyumuzu boşaltıyor ama biz fark etmiyoruz. İşte Allah dostları, kıymetli kardeşlerim, hep bu konuda bizi de ikaz halinde. Yani şu sorulabilir, yani hiç mi böyle rahat etmeyeceğiz? İnsan evinde olsun, daha özel yerlerde olsun, rahat etmeyeceğiz, rahatlamayacağız tarzında soru sorulabilir. Tabii ki bizim Efendimiz bu konuda bizim için de bir örnek. Resul Efendimizin aile hayatı, Resul Efendimizin gece hayatı, özel hayatı, abdesti, namazı, guslu, bütün bunlar hepsi hadis kitaplarımızda çok detaylı bir şekilde, hiçbir gizlilik olmaksızın hepsi yazılıyor, çiziliyor, bize kadar ulaştırılıyor. Efendim nasıl yatardı, nasıl kalkardı, gizli hallerde örtünmesi nasıldı? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a en yakın kul Efendimiz Aleyhisselam olduğundan dolayı bizim o noktalardaki Efendimiz'i tanımamız, onu tatbik etmemiz, taklit etmemiz bize kafi gelecektir. Ama bize daha yakın olan, yani örnek alma imkanı daha yüksek olan Allah dostlarının haline baktığımız zaman onlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bir Müslüman tabii ki tabii ihtiyaçlarını görecek. Tabii ki efendim onun insandır, ev hali vardır, bark hali vardır ama yine kalbinde o takva duygusu, Allah'la beraberlik duygusu, Allah'a tazim duygusu, ihsan duygusu mümini hiçbirini de terk etmemeli. Kıymetli kardeşlerim, bu tür manevi duygular, imandır, takvadır, ihsandır, bunlar bir elbise gibi değildir. Yani elbiseyi dışarı çıkarsın, elbise giyersin, evde çıkarırsın. Veya evde giyersin, çıkarken çıkarırsın, değiştirirsin. Yani bunlar elbise gibi değil. Bunlar adeta ahlak dediğimiz, iman dediğimiz, hidayet dediğimiz manevi varlıklarımız, manevi duygularımız, dini şuurumuz, bunlar adeta et kemik misalidir. Deri et misalidir. Tırnak et misalidir. Yani bunlar kopmaz, bunlar ayrılmaz, bunlar çıkarılmaz. Bunları böyle bir tarafa çıkarıp atamayız. Dolayısıyla müminde o Allah'a takva, Allah'a tazim, Allah'ı sevme, Allah'tan korkma, ihsan, ihlas, bu duygular öyle yerleşmeli ki adeta et kemik misali, deri et misali, tırnak et misali hiç kopmayacak, ayrılmayacak şekilde yerleşmeli ve bizim 24 saatimiz bulunduğumuz her yerde onlar kendini tabi olarak efendim göstermeli, hayatını devam ettirmelidir. Baştan baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam bu tavsiyesinin Allah kendisinden haya edilmeye insanlardan daha layıktır, kul dikkatli olmalıdır mesajı çok yerinde bir mesaj olmuş oluyor. Şimdi Allah dostları diyorlar ki insanda diyorlar Allah'a yakınlık duyguları arttıkça onun gizli halleri belki insanlar içindeki halinden çok daha hayali olur, çok daha edepli olur. Hatta öyle Allah kulları vardır ki bunlar yatarlarken bile çok affedersiniz ayaktan uzatarak yatmazlar, kıvırarak yatarlar Efendimiz Aleyhisselam gibi. Hatta Osman Nuri Topbaş hocamız anlatmışlardı. Bir diyor salih insan, Samsun'da bir zat vardı. Samsun Hüseyin Efendi diye, Allah rahmet eylesin. Belki dinleyenlerimizin bir kısmı onu tanırlar, duymuşlardır. Öyle bir hayat sürüyor ki hep böyle Allah huzurunda iki büklüm bir hayat. Edep, tazim, vefat ediyor. Yakınları anlatıyorlar. Diyor ki vefat etti Hüseyin amcamız, Allah rahmet eylesin. Ve ayakları böyle kıvrılmış şekilde, dizlerini karnına çekmiş şekilde vefat etti. Çok uğraştık. Yani ölen insan hani ayakları düzeltilir, kolları düzeltilir, onlar bağlanır, ağzı bağlanır, neyse bazı yapılacak şeyler vardır. Çok uğraştık Hüseyin amcamızın, babamızın ayaklarını düzeltmek için. Fakat buna muvaffak olamadık. Yani bir ömür Allah'ın huzurunda iki büklüm kulluk yaşamış bir insan öldüğü halde de o şekilde vefat ediyor ve bunu o şekilde diyor defnettik. Dolayısıyla bunlar tabii güzel misaller kıymetli kardeşlerim. Bizi kullukta daha iyiye gitmeye, ileriye gitmeye teşvik eden, içimizi aydınlatan misaller. Bunların en güzellerini de Efendimiz Aleyhisselam'da görmüş oluyoruz. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a, Allah adına, Allah ismine, Yüce Rabbimizin esma ve sıfatlarına duymuş olduğu bu hürmet, tazim sebebiyle kendilerine kardeşçe muamelede bulunmaları istikametindeki ikazlara rağmen öfkesine mağlup olarak kürelerine kötü davrananlara, yani çünkü Efendimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor, o zaman küreler var, cariyeler var, dikkatli olun, onlar insandır. Hukukuna dikkat edin, yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, onlara insan muamelesi yapın. Çünkü onlar da hilkattesin kardeşiniz diye. Ama bazen ne yapıyor insanlar? Bunu duyuyor, duyamıyor, anlayamıyor. Yine yanlışlar olabiliyor. Efendimiz onları gördüğü zaman şu ikazda bulunurdu. Biriniz hizmetçisine kızarken veyahut da ona bir böyle ufak cezalandırırken eğer o Allah'ın ismini zikrederek Allah aşkına yapma etme diyecek olursa derhal elini çeksin, o Allah aşkına Allah için sözünü dikkate alsın. Çünkü bu tazimi gerektirir. Orada da insan eğer ileri giderse Allah korusun bir saygısızlık söz konusu olabilir. Dolayısıyla tabi bunu da suistimal etmemek lazım kıymetli kardeşlerim. Bazen insan bir şeyi inat ediyor. Yani hakkı olmadığı bir şeyi inat ediyor. Ama orada Allah adını kullanmaya çalışıyor. Allah aşkına ver diyor. Allah aşkına şu yap diyor. Orada da Allah aşkına diyen, Allah diyen kişinin de o sözü nerede, nasıl, hangi maksatla, neyi elde etmek üzere kullandığına dikkat etmesi lazım. Her iki tarafında dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tavsiyelerine canından kulak veren sahabe-i kiram var. Bunların içinde bir Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu hazretleri var ki kıymetli kardeşlerim, gerçekten sahabenin hepsi Resulullah Efendimiz'e aşıktı. Hepsi ona meftundu, hayrandı. Ama bunlar içinde İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın hali bambaşkaydı. Yani onun hayatını hepimize şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Resulullah'a muhabbet nasıl olur? Resulullah nasıl sevilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl takip edilir, izi sürülür? Ona nasıl ittiba edilir? Ona nasıl itaat edilir? Bir mümin, bir kul Allah'ın Resulü ile nasıl bütünleşir? Onda fani olur. Onda ona yaklaşır. Bunu misalleri görmek için şöyle Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma hazretlerini, onun hayatını bir okumak lazım. Yani orada gerçekten bunun çok canlı misalleri var. Efendimizin yolculuk yaparken geçtiği yerlerden geçmeleri, gölgesinde dinlendiği ağacın altında oturmaları, Efendimizin mübarek sırtına dayadığı taşlara sırtını dayamaları, böyle belki Efendimiz bir maksatta yapmıştır. Bir seferinde giderken İbn Ömer Efendimiz devesiyle beraber bir yere varıyor. Orada şöyle bir daire çiziyor. İki defa da dönüyor. İnsanlar etrafındakiler bir mana veremiyorlar. Acaba bu niye böyle yaptı? Çünkü bir sebep, zahiri bir sebep yok. Soruyorlar. Diyor ki biz bir sefer esnasında Efendimiz'e buradan geçerken Resulullah Efendimiz burada devesiyle belki bir ihtiyaç vardı. Belki başka bir şey, bir durum söz konusu olmuş olabilir. Efendimiz devesi böyle burada üç defa böyle döndü, tur attı. Ondan sonra gitti. Ben buraya geldiğim zaman hep onu hatırlarım ve hep ona göre hareket ederim diye. Böyle Efendimizin adeta yani ayak izlerini her alanda süren bir sahabe. Bunu da bu şekilde bir okuyup bir ibret almak lazım, örnek almak lazım. Resulullah Efendimizin bu kölelere muamele yahut da Allah aşkına diyenlere iyi davranma noktasındaki tavsiyelerini yine en iyi anlayan kişilerden bir tanesi İbn Ömer Efendimiz. İyi halini gördüğü ve bilhassa namaz kıldığını öğrendiği bütün kölelerini azat etmeye başlıyor. Bakıyor, namaz kılıyor. Bazı Allah diyor, bazı bir tesbih çeviriyor. Bazı efendim böyle, hep böyle Allah'a yakınlık, kulluk şeylerini gösteriyorlar. Ve iyi halini görünce hadi sen azatsın diyor. Peki azat ederken ona da yardımcı oluyor. Dostlarından birisi onu uyarma gereğini duyarak kölelerinden bir kısmının sırf azat edilmek için camiye gittiğini söylüyorlar. Diyorlar ki bak bunlar seni aldatıyorlar. Bakıyorlar ki İbn Ömer Müslüman bir insan. Allah'ı Resulullah'ı seviyor. Dolayısıyla bu işin şakasını ciddisine bakmadan böyle Allah diye namaz kılanı azat ediyor. Dolayısıyla seni kandırıyorlar deyince burada da yine çok önemli bir düstur bir mümin için ifade buyuruyor İbn Ömer Efendimiz. Bizi Allah ile aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız. Bizi Allah ile. Onun için bir mümin zaman zaman da bilerek de kıymetli kardeşlerim aldanabilmelidir. Yani gözü açık olmalı, işin farkında olmalı, olayları iyi okumalı. Yani insanlar ne yapmak istediğini görmeli, farkında olmalı. Ama eğer birisi bizi de Allah ile namazla aldatmak isterse de orada aldandığımız zaman da birisinin hukukuna girmeyeceksek, bir fazilet sergileyeceksek o zaman biz de zaman zaman Allah ile aldanmaya razı olmamız lazım. Bundan bir şey kaybetmeyiz ki Kur'an'ın kelime ifadesiyle bu aftır, saftır. İyiliğe, kötülüğe bile afla ve iyiliğe mukabele etmektir. Bunlar hep İslam ahlakında, Kur'an ahlakında, Efendimiz'in ahlakında çok yüzlerce örneği olan bir durumdur. Bu da bir fazilet olmalıdır. Ayet-i kerimede Estağfirullah ve la tensevul fadle beynekum, aranızda faziletli davranmayı unutmayınız. Kim faziletli davranırsa o iyi yapmıştır. Ne demek faziletli davranmak? Faziletli davranmak insanın yeri geldiği zaman hakkından feragat etmesi. Yeri geldiği zaman alttan almaz. Yeri geldiği zaman uysallık göstermesi. Yeri geldiği zaman orada peygamberi davranış, nebevi ahlak neyse onu tercih etmesi. İşte hep benim hakkım, hep ben alacağım, şey yapacağım tarzında böyle menfaatinin peşine koşması değil. Yeri geldiği zaman dostluk için, kardeşlik için, ülfet için, Allah'ın rızasını kazanmak için o feragatte bulunabilmek. Bu da ayet-i kerimede bize emrediliyor zaten. Ve la tensevul fadle beynekum, aranızda fazileti davranmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Kim böyle yaparsa o tabii ki üstünlük onun olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bu misalleri artırmak mümkündür. Yine Allah dostlarından Cenab-ı Hakk'ın ismine, onun esmasına saygısıyla maruf olan çok güzel misaller bize bırakan Bişri Hafi Hazretleri den güzel bir misal var. Dillere destan bir menkıbedir Hazretin bu menkıbesi. Önceleri günahkar birisi Bişri Hafi Hazretleri, onun menkıbesini okumuşuzdur, dinlemişizdir, sizlerin dinlemişizdir filmlerini. Yine hatırlamakta fayda var. Çünkü hep bize ne yapıyor bu Allah dostları? Halleriyle örnek oluyorlar. İçimizi ısıtıyorlar, aydınlatıyorlar. Bize yol gösteriyorlar. Bir gün yolda üzerinde besmele yazılı bulunan bir kağıt görüyor. Alıyor onu, öpüyor, başına koyuyor. Evine götürüyor, kokular sürüyor ve güzel bir yere saklıyor. Buna diyor benim Rabbimin ismi yazıyor. Yani belki efendim insan günah işleyebilir ama hiçbir zaman günahlar Allah'ın izniyle yani kalpteki iman nuru inşallah söndürmez. O iman tekrar bir böyle kor gibi, bir güneş gibi parıldar ve kulu o günahlardan vazgeçirir. Allah'ın izniyle inşallah Cenab-ı Hak o imandan, hidayetten mahrum eylemesin. Hiçbir kardeşimizi o hürmeti, o besmeleye yazılan Allah ismine olan o hürmeti sebebiyle o gece rüyasında şöyle bir nida işitiyor. Hatiften bir ses geliyor, bir ilham geliyor. Gelir insanın, müminin kalbine hatiften sesler gelir, kalbe ilhamlar gelir. Cenab-ı Hak kuluyla konuşur, melekler gelir, ilham getirir. Bunların hepsi vardır kardeşlerim, hepsi yaşanmaktadır. Ama işin sahtekarlığını yapanlar olur. Doğruyu söyleyen olabilir. Orada da dikkatli olmak lazım. Gelen ses şu: benim adımı güzel kokulara sardın, ona tazim ve ihtiramda bulundun. Benim izzetim ve azametim hakkı için ben dahi senin adını iki cihanda hürmetli kılacağım diye bir ses geliyor. Gözünü açıyor, uyanıyor, tövbe ediyor ve sıdık ve teslimiyetle Allah'a yöneliyor. Tabii bu çok güzel misaller bunlar. Yani Cenab-ı Hak Rabbimizin her şeyine, isminin yazılmış olduğu kağıda, kitabına, ayetine, her şeyine kıymetli kardeşlerim. Yani bunu biz efendim bir kulluğun gereği, imanın gereği olarak bunlar çok hassas olmamız gereken ve kulluğumuzun bir parçası olması gereken durumlardır. Yine Allah Teala ve Resulüne her vesileyle tazimlerini ifade eden ve bunu hayatlarının tabii bir parçası haline getiren ecdadımız telif ettikleri eserlerde Lafzatullah'ı, Allah Celle Celaluhu ismini hürmeten açık olarak yazmamışlar. Kitapların yere bırakabileceği düşüncesiyle Allah lafzının yerine Elif H kısaltmasını kullanmışlardır. Bu da yine bir ayrı bir tazim tezahürü olmuş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere marifetini ikram etsin, muhabbetini ikram etsin, mehafetini ikram etsin, hidayetini ikram etsin, ittikaullah, takvayı ilham etsin, ikram etsin inşallah. Çünkü bunların nihayeti yok. Yani takva yolculuğunun sonu yok. İhsan kıvamının nihayeti yok. İnsan bir kul ne kadar bu alana girer de Cenab-ı Hak'la kulluğa baş koyar, gönül koyar, tam bir azimet ve efendim kararlılıkla bu işe girerse orada çok büyük efendim neticeler elde edecektir. Kıymetli kardeşlerimiz, muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın birkaç derstir Cenab-ı Hak olan muhabbeti noktasında, yani kulluk noktasında Cenab-ı Hakk'a duymuş olduğu tazimi, o tazimin yansımalarını misallerle aktarmaya çalıştık. Efendimizin kulluğunun bir diğer yönü Yüce Rabbimize duymuş olduğu derin muhabbet, sevgi. Sevgi. Yani bir sevginin bir tarafında El Vedud olan Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimizin bir ismi El Vedud, çok seven, çok sevilen, Cenab-ı Hak tabii kendisini muhib olarak da vasfediyor. O isim geçmiyor ama yuhibbu, ahabbe yuhibbu fiilleri geçiyor. Seven. Allah ne yapıyor? Seviyor. Kimleri? Bazı kulları var ki onları seviyor. Vedud seviyor. Kimleri? Cenab-ı Hakk'ın meveddetine, sevgisine layık olan kulları seviyor. Cenab-ı Hak orada ayet-i kerimelerde İnnallâhe yuhibbül muhsinîn, Allah muhsinleri sever. İnnallâhe yuhibbül muttakîn, Allah takva sahiplerini sever. Allah infak edenleri sever. Allah iyilik yapanları sever. Böyle yani güzel ahlak, kulluk bunları Cenab-ı Hak bu kullarını sevdiğini beyan ediyor. Demek ki kullar içerisinde Allah'ın sevgisine layık olanlar var. Allah'ın sevdikleri var. Fakat kıymetli kardeşlerim, Allah her kulunu sevmiyor. Allah Celle Celaluhu herkesi sevmiyor. Ben kim olursa olsun herkesi severim buyurmuyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de böyle ifade yok. Sevdiklerim var, sevmediklerim var. Cenab-ı Hak İnnallâhe lâ yuhibbul kâfirîn, Allah kafirleri sevmez. İnnallâhe lâ yuhibbu külle keffârin esîm, yani çok çok efendim nankörlük yapan, günah işleyenleri sevmez. Allah hainleri sevmez. Allah yalancıları sevmez. Allah iftiracıları sevmez. Zalimleri sevmez. Demek ki Cenab-ı Hak ayırıyor. Sevilmeye layık kullar, sevilmeye layık olmayan kullar. Cenab-ı Hak herkesten razı olmuyor. Bir grup kullar var ki Yüce Rabbimiz ondan yarda buyuruyor. Razı olurum diyor. Radiyallahu anhum. Allah onların razı oldu buyuruyor. Şunlar. İşte Muhacir ve Ensar'ın ilkleri ve sahabe-i kiramın değişik yerlerdeki tavırları, sevdikleri kulluklar. Cenab-ı Hak onlara razı olurum diyor. Ama bir de la yarda an kavmil fasikin. Allah fasık toplumdan, gruptan razı olmaz. Dolayısıyla burada şöyle bir kanaati veyahut da bir düşünceyi aslında ortaya koymaya çalışıyorum. Madem ki bizim için ölçü Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Madem ki Cenab-ı Hak orada muradını orada beyan etmiştir. Madem bizim için ölçü Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem, onun sözleri ve hayatıdır. Oraya baktığımız zaman orada ne olursa olsun bütün insanları her şeyiyle sevme tarzında bir dini prensip ben şahsen göremiyorum. Yani yanlışım varsa tabii düzeltilebilir. Tam tersine ayırıyor Cenab-ı Hak. Sevdiklerim, sevmediklerim. Razı olduklarım, olmadıklarım. Efendim, kızdıklarım, kızmadıklarım gibi ayrıma tabi tutuyor. Efendimiz Aleyhisselam da ya Rabbi bana sevdiklerini sevdir. Sevmediklerini sevdirme diye dua ediyor. O da bir ayrıma gidiyor. Özellikle de Allah düşmanları, din düşmanları, peygamber Kur'an düşmanları, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Kur'an-ı Kerim'e düşmanlık yapanlar, bunlar sevilmeyecek grup içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla yani ne olursa olsun severim tarzındaki düşüncelerimizi, yaklaşımlarımızı burada tabii tasavvuf kültürünün bize vermiş olduğu inceliği dikkate alarak daha bunu netleştirmek, sevgi ve nefretimizin kime nasıl olacağını netleştirmek ihtiyacı olduğu kanaatini taşıyor. Ve burada da yani işte Mevlana Hazretlerinden bir söz naklediyoruz. İşte ne olursan gel. Tabii ki gel. Gel niye? Çünkü biz İslam'ın daveti bütün insanlığadır. Eğer Efendimiz o daveti herkesi yapmasaydı Mekke'de kendine başına Müslüman olmazdı. Bütün şirk toplum içindeki insanlar teker teker Müslüman oldular. Tabii ki o davetle. Ne olsan gel davetleri oldu. Ama ne olsan gel değil. Gel, öyle kalma, Müslüman ol davetidir bu. Dolayısıyla burada muhabbet konusuna girmeye başlarken yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet ölçüsünde anlayabildiğimiz kadarıyla sevginin muhabbetin layıkına, nefretin müstahakkına yönlendirilmesi, ben herkesi severim tarzında Kur'an'a uygun olmayan yanlış bir telakkiden vazgeçilmesi, sevilecekleri sevmek, düşmanlık yapacaklara düşman olmak, nefret etmenin bir dini ölçü olduğunu belirtmek istedim kıymetli kardeşlerim. Bugünkü dersimizde Efendimiz Aleyhisselam'ın, Yüce Allah'ın ismini olan tazimi noktasında örnekler üzerine durmaya çalıştık. Muhabbet konusuna girdik ama o bayağı derin bir konu. Küçük bir efendim adımla kenarına ilişmiş olduk diyelim kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Hak lütfederse yine oradan devam ederiz. Hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.